1 Ocak 2024 yeni yılın ilk günü kitap yayınıyla karşınızdayız. Yine dört arkadaş HVP Kitap Kulübü üyeleri olarak yılın ilk gününü kitap konuşarak başlıyoruz. Hemen yanımda Melih var, altında Ömer, Faruk ve Yıldıray. Melih nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben deyim. Yine bir yılı bitirdik, yeni yıla başladık.
Evet öyle. Herkese mutlu seneler. Bu sene daha sağlıklı, daha barış içerisinde yaşayacağımız bir yıl olsun diyelim.
Ömer, Faruk sen nasılsın?
Teşekkür. İyiyim ben de çok şükür. Yeni bir yıl. Geçmişi bir an bir sorguladık, bir yıl nasıl geçti acaba diye. Umarız 2024 geçen seneye göre çok daha hemen her anlamda çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha verimli geçecek bir yıl olur diye düşünüyorum. Yoğun bir yıldı. 2014'te daha fazla yoğun olup daha az yorulmayı ümit ediyorum. Artık nasıl olacaksa o iş bilmiyorum ama daha çok gayret gösterip daha az yorulmak elbette herhalde bizi biraz daha dinç hissettirecektir.
Yani yaptığımız işten ya da yaptığımız eylemlerden zevk alırsak zaten biraz o hissiyat geliyor insana diye düşünüyorum. Yıldıray sen nasılsın?
İyilik abim, seni sormalı.
Ben de iyiyim çok şükür. Hemen kitabımızı göstererek başlayalım istiyorsanız. Bugün biraz gecikmeli oldu bu kitabı okumamız ama yani yorumlamamız. Şizofren kitabını Kasım ayında seçmiştik. Aralığın sonunda hatta ben bugün hani bir 200 sayfa okuyup falan yetiştim. John Katzenbach'ın Şizofren kitabını konuşacağız bugün arkadaşlar. Bu kitabı galiba Melih mi önermişti, oylamaya sokmuştu. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Yok, başkası önerdi sanırım.
Evet.
Ben daha önce
Öyle mi?
okumuştum ama unuttuğum için tekrar okumuş oldum bu bahaneyle.
O zaman şöyle yapalım. Melis sana vereyim. Daha önce okumuştum. Ben ilk defa okudum. Bu yazarı da ilk defa okudum. Nasıl bir kitap? Yani genel hatlarıyla sence nasıl tanımlayabiliriz bu kitabı?
Bu bir kitabımızı gizemli şeyde tanımlayabiliriz. Aslında hikayenin kitabın içinde de olduğu gibi şizofren bir şeyle başlıyor, insanla başlıyor. Daha önce bu bir akıl hastanesinde kapalı kalmış ve akıl hastanesi belli sebeplerden dolayı kapanmış. Yıllar sonra da burada işte kapatılmasının ne kadar güzel olduğunu, işte sonrasında hastaların nasıl bir iyileşme gösterdiğini şey yapmak için bir buluşma düzenleniyor ve burada tekrar bizim aslında baş kahramanımızın Francis Petrel'in hafızası ona oyunlar oynamaya başlıyor. İlaçlarını bırakmaya başlıyor. İşte orada Napolyon lakaplı, herkesin lakabı olduğu gibi şeyde akıl hastanesinde Napolyon'la karşılaşıyor ve ona tekrardan geçmişi yazmalısın, neler olmuştu diye bir hatırlatmaya başlayınca biz hikayeye geri dönmeye başlıyoruz diyerek devredebilirim sözü ben.
Yıldıray'a döneyim buradan. Yıldıray sen de bu kitabı daha önce okumuştun, değil mi? Önceki
Evet
sohbetlerimizden öyle
abi.
hatırlıyorum. Peki bu Napolyon'la karşılaştığında yani ne için karşılaşıyor? Bir yıl dönümü gibi bir şeydi yanlış
Evet, yıl
hatırlamıyorsam.
dönemi gibi bir şey olmuştu. Ondan dolayı karşılaşmışlardı.
Hı. Peki bu
Aslında
yazarın başka kitabını okudun mu sen?
ben bunun normalde filmini izledim. Ondan sonra kitabını okudum psikoloji ödevim için.
Sanki
Filmi daha
şeydi,
güzeldi gerçekten.
yani yıl dönümü hastaneyi yıkıyorlardı herhalde.
Evet, hastane çok
Onun
eski bir bina.
anısına, evet, onun anısına bir yapılan bir programda herhalde karşılaşıyorlardı.
Aynen öyle.
Peki filmin ismi de yine şey şizofren miydi yoksa farklı bir isimle mi ya da orijinal ismini biliyorsan
The
buradan.
Madman's Tale. Ben
Kitabın
çünkü
aslında
hiç
orijinal ismiyle
farklı.
aynı sanırım.
Evet, orijinal ismiyle aynı İngilizce bir şekildeydi film.
Filmi daha güzel buldun yani kitaptan öyle mi?
Yani daha akıcı buldum.
O
En
konuya
azından
hemen
izlemek.
girelim.
Evet,
Yani
izlemek
ben
istedim.
kitabı bayağı zor okudum. Hani yani yazarın dilinde bence bir problem yok ama yani çok okurken beni yoran bir kitap oldu. Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz? Ömer
Gerçekten
sana
öyle.
sorayım.
Yani ben kitabın sanırım 200'lü sayfaları falan pek gitmek bilmedi. Yani şöyle 100 ile 250 arası falan işkenceydi benim için. Ama sonrasında açıkçası akıcı buldum. Yani sayfalar oldukça süratli bir şekilde geçti. Benim sevmediğim yönü şu, bazı yazım hataları, işte kelime hataları, bir de birkaç Türkçemizde ilk defa duyduğumuz Türkçe'ye benzeyen kelimeler kullanılmıştı. Hani ben biraz onlardan rahatsız oldum okurken. Koridor yayınlarının hani aslında ilk baskısı değil bu sonuçta. Neden bu yazım hatalarını düzeltmediğini kendim kendime hayıflandım açıkçası okurken. Ama onun dışında hani dille ilgili falan çok beni rahatsız eden bir durum olmadı aslında.
Melih, sen nasıl buldun kitabı, okurken zorlanmış mıydın?
Yani şöyle, kitap bana da akıcı geldi. Hani bir sonraki ne olduğunu öğrenmek istiyoruz ama sanki böyle 550 sayfa değil de orta bölümde çok böyle uzun uzadıya anlattığı bir kısım var. Bir 200 sayfasını kırpıp böyle 300-350 sayfa civarına getirip sonunu da tam böyle bizim merak etmeyeceğimiz şekilde bağlasa. Çünkü biraz şey kopuk kaldı. Ben de yani sonu kopuk kaldı açıkçası şey kitabın. Hani konuşuruz ama oradaki olaylar bağlanmıyor. Nasıl oldu, niye yaptı, nasıl geldi? Bunların biz hiçbir cevabını alamadan bitirmiş oluyoruz. O sonunu bağlayıp ortayı kısaltsa bence şahane bir kitap.
Ya açıkçası ben de okurken böyle ilk başlarda özellikle karakterleri böyle anlatırken böyle karakterlerin iç dünyasına girmemiz için böyle biraz uzatmış gibi hissettim o noktaları. Yani çünkü her bir karakterin böyle psikolojisini, önceden yaşadığı tecrübeleri vesaire anlatırken hani beni yordu açıkçası o noktalar. Hani böyle daha özet geçip oturabilirdi kafamızda diye düşünüyorum ama yazar böyle bir şey tercih etmiş. Peki Yıldıray, sana döneyim tekrar. Hani bu karşılaşmadan sonra olaylarımız başlıyor dedik ya. Evet, tabii abi. Bazı sonlara doğru hani spoiler içerir diye uyarırız. O son kısmı konuşacağız. Çünkü konuşulmayacak gibi bir son değil.
Aynen.
Asıl öyle. Mevzu orada. Ama hani hikaye nasıl başlıyor? Neden dolayı bu hikaye örgüsü oluyor ve bu hastane neden kapatılıyor?
Yani şöyle söyleyeyim. Kısa özetli başlayayım. 20 yıl önce Franz Petrel kendi iradesi yok sayılarak ailesi tarafından bir akıl hastanesine gönderilir ve uzunca bir müddet orada tutulur. Ta ki seri cinayetler işlenip hastanenin kapıları mühürlenceye dek. Yıllar sonra üstü örtülü ve unutulmaya yüz tutmuş olaylar silsilesi kararlı bir dedektifin soruşturma talebiyle yeniden irdeleniyor. Francis yaşadığı gerçekliğe dönüşmüş olmasına rağmen hala sesler duymakta ve ancak ilaçlarla bu sesleri susturabilmekte. O günlere dair anları içine bir korku salar ve o da yaşadığı her anı zihnin tozlu raflarından indirip gün ışığına çıkarmaya, yazmaya niyetlenir. Elinde kısalıp duran kaleme bir palamar gibi sarılarak kağıt yerine evin duvarlarına yazıyor. Kararlılığın içinde ona göz kırp duran delilerin kendisine melek dediği ölüm saçan gizemli bir psikopatla baş etmek için hiç kolay olmayacaktır. Gerçekte böyle biri var mı yok mu o bile bilinmezken diye başlıyor normalde kitap.
Bu arada Yusuf İslam da demiş ki çok ağır bir kitap ama düşünsel noktalar barındırıyor.
Gerçekten öyle.
Ben de.
Okuyanların ufak ufak şeyleri var, spoilerları var ama onları söyleyeyim mi abi?
Onları söyleyeyim mi? Biraz böyle hikayeyi anlatalım yani. İlk, sen çok özet geçtin. Hani bu bir cinayetle başlıyor aslında konu. Yani anlatım böyle başlıyor ve ondan sonra hareketleniyor aslında. Meli, istiyorsan, hatırlayabiliyorsan sen o kısımları anlat. Yani ilk cinayet, bir de kitapta şöyle bir şey var. İlk cinayet olduktan sonra hani kitapta bir sürü cinayet olacak diye beklenti oldu bende. Ama belli bir sayfaya kadar ikinci cinayet gelmedi. O da beni daha aslında biraz meraklandırdı yani. Bir tane cinayette kapanacak herhalde gibi bir hisse kapıldım okurken. Sen istiyorsan o ilk cinayette bir başlayalım.
Yani şöyle, yine ana karakterimiz Francis Petrel. Yıldıray'ın da çok bahsettiği gibi bu anılarını yazmaya başlıyor ama ilk tetikleyen olay aslında ailesine bir öfke nöbeti sırasında saldırması sonucunda işte akıl hastanesine kapatılıyor. Orada da itfaiyeciyle tanışıyor. Lakabı itfaiyeci olan Peter'la tanışıyor. Tabii Peter'ın da gözüne ilk başta prensesin akıllı bir çocuk olduğu en azından geliyor o yaşlarda. Biz de Peter'ın hikayesini bilmediğimiz kısımda onun da bir kundakçılığa karıştığını en azından kitabın başında biliyoruz. Bir şey olduğunu, itfaiyeci lakabında ilk başta en azından buradan geldiğini düşünüyoruz kundakçılıktan dolayı. Sonrasında bir gece koğuşun onların en azından ön tarafında olan holde yine kısa sarı lakaplı taktıkları bir hemşire öldürülüyor ve burada sürekli bir kötünün kol gezdiğini sanan işte hastalardan birine görünüyor bir şekilde ve hasta diyor hani melek geldi işte melek kötülüğü temizlemek için bize yardım edecek diye ilk cinayetimiz kısaca bu şekilde gerçekleşmiş oluyor.
Bu arada sen çok güzel bahsettin, hani çok lakap takılıyor, yani herkese bir lakap takılıyor. Ömer'e döneceğim buradan, yani bu lakaplar aslında bir yerde eğlenceli, böyle karakterlerle cuk oturuyor. Bir yerde hani bu hastaların taktığı lakaplar, böyle hem doktorlara taktığı hem kendi hastanede yatan hastalara taktığı lakaplar, okurken seni rahatsız etti mi böyle bir kendi isimlerine dönmeleri, bir lakapla
ilk gitmesi? Başta, yani ilk başta beni rahatsız etti. Kim kim anlamakta zorluk çekiyorsun. Zaten genel olarak romanlarda şeydir ya, yeni bir karakter geldiğinde adını hani tekrar duymazsan unutabiliyordun. O yüzden şimdi hem önce kendi isimlerini bize tanıtıyor, ardından bir de onlara takılan lakapları tanıtıyor. Bu sefer o isimle o lakap birbiriyle eşleştirmekte ben birazcık güçlük çektim kitabın başlarında. Ama ilerleyen süreçte akıl hastanesinin içindeki ortamı, o atmosferi anlamak adına aslında takılan lakapların ne kadar yerinde olduğunu ve akıl hastası da olsa bu insanların bu lakaplarla daha rahat iletişim kurabildiklerini okurken anlayabiliyoruz. O anlamda hani ben aslında nasıl diyeyim, çok orijinal buldum şeyi. Yani gerçekçi de buldum. Yani muhtemelen böyle isimler takılıyordur. Gerçi bize Türkçeleştirince biraz daha kulağa şey geliyor, yani kısa sarı. Hani çok böyle anlamlı gelmiyor olabilir ama o akıl hastanesindeki grup için oldukça anlamlı bir iletişim modeli. Yani orada Moses kardeşler var mesela. Biri daha ufak tefekken, öteki iri yarı. Ne diyorlardı? Küçük kara, büyük kara. Öyle mi diyorlardı? Değil mi?
Evet.
Koca kara. Aynen. Koca kara. Okurken çok böyle hem gözü şey yapıyor aslında, koca kara ifadesi, ama zamanla zihninde de o koca olması adamın canlanıyor. Hani orada büyük Moses dese mesela pek zihnimizde bir şey belki canlanmayacak ama yani sürekli koca kara demesi şey oluyor. Yine aynı şekilde az önce cinayet şeyi olarak sırık vardı. O sırığa işte çok uzun boylu ve belli bir takım takıntıları olan kişi. Ayrıca kitabı okurken de karakterleri bize güzel bir şekilde anlatıyor aslında. Yani sırık karakteri doğrudan kötülüğü dünya üzerinden yok etmek için ya da daha doğrusu engelleyebilmek için yahut kendini koruma altına alabilmek için çalışan bir kişi. Oldukça temiz kalpli birisi ama okurken ilk başta tam o yani akıl hastanesinin şeyini anlıyorsun. İlk defa bu Petrel geldiğinde onun da şeyi neydi?
Seabird.
Aynen.
Seabird.
Seabird ilk defa yatakhaneye geldiğinde gelir gelmez hemen karşısına dikiliyor. Sen. İşte sen. Sen geldin. En başından beri belliydi. Yani düşünüyorsun ne oldu acaba diye. Bir anda adamın birisi size diyor en başından belliydi. Hiç şüpheye yer yok. O sensin. Ne oluyor? Hani bir anda bu kitapla karşılaşıyorsunuz ve adam üzerinize yürümeye başlıyor. Hani niye? İşte sen kötülüğü yayan kişisin. Seni ortadan kaldırmamız lazım. Buna engel olmamız lazım deyip adamı korkutuyor. Ki aynı şekilde orada kısa sarıyla olan şey de yemekhanede oluyor. İşte sen işte geldin kötülüğü yaymak için, bunu içeri almamamız lazım deyip tartışma çıkıyor orada. O anlamda aslında takılan lakaplar oldukça, yani bilmiyorum, benim hoşuma gitti yani okurken. Daha bütüncül yaklaşmaya sebep olduğunu, ya düzeltiyorum, sağladığını söyleyebilirim.
Yani açıkçası o, ya yani biz şimdi kitabı hepimiz okuduğumuz için hani kısa sarı hemşire olarak var diye geliyor. Orada Sırık onunla tartıştıktan sonraki gece, yanlış hatırlamıyorsam, bir cinayet işleniyor ve kısa sarı ölü bulunuyor. O ölü bulan kişiler de bizim ana karakterlerimiz, işte
İtfaiyeci
ve itfaiyeci ya da işte Peter ve işte Francis, hani öyle lakapları ve isimleriyle söylemek gerekirse böyle. Onlar bulduktan sonra hatta itfaiyeci şey diyordu işte Seabird'e, aman bir tane ayrıntıyı bile atlama, iyi bak falan diyordu yani ilk cinayette. Yani orası beni çok etkilemişti. Özellikle o ihalede o saf temiz hani kötülüğü kovmaya çalışan sıra kalıyor ve onu alıp polis eşliğinde götürüyorlar ya. Orada yani olay onun yapmayacağı çok belli olan bir şeyde hap yutturan o doktor ya da bay kötü hani Evans dediğimiz karakterlerin böyle oldu bittiği getirme olayları beni hep okurken ya acaba bunların da bir parmağı var mı dedirtti. Bilmiyorum size de öyle geldi mi yani. Yıldıray'a sorayım, sana öyle geldi mi okurken? Bilmiyorum, ben öyle bir hisse kapılmıştım.
Ben de kapıldım abi. Senle aynı şekilde. Yani yazar yazarken kişilerin ruh dünyalarını bizim de empati kuracağımız bir şekilde verdiğinden dolayı ve psikoanalizlere de değiniyor genel anlamda. Ben de öyle duygulara kapılmıştım. Gerçekten de öyle oldu. Yani hem içim ürperdi hem şey oldum. Anlatılmayacak duygular da yaşadım aslında.
Bu arada Yusuf İslam da sanırım bu kitabı okumuş. Bize bir alıntı göndermiş. Kapıma kaç kilit kaç sürgün takmış olursam olayım en kötü korkularım yine de içeri girerdi diyor. Yani bu gerçekten...
Söyle ana karakterin, Seabird'ün söylediği şeydi değil mi bu?
Aynen, Seabird'ün söyledi.
Seabird zaten kitap boyunca birçok iç konuşmasını, kendi çatışmasını birçok noktada hem duvara yazıları yazarken hem de olay içerisinde bize hissettiriyordu.
O da çok yani etkileyici değil mi? Okurken ben mesela iç sesleriyle konuşmasını çok gerçekçi buldum. Orada işte sesini çıkarma, anlayacaklar falan. İşte kendini korumalısın, öteki başka bir şey söylüyor. Yani içinde birkaç kişi var. Hep birlikte konuşuyorlar, birbirleriyle tartışıyorlar falan. Yani o anlamda ben çok şey buldum, gerçekçiliği buldum şeyde.
Meli'ye şey soracağım. Ya bu kadar iç sesiyle konuşan bir adamın bu kadar yani hiç girmediği bir ortamda, ailesinin zorla gönderdiği bir ortamda, yani bu kadar iç sesle nasıl sakin kalmaya başarıyor Meli? Ben orayı da çok çözemedim açıkçası.
Aslında şey çok ilginç olarak iç sesleri çoğu zaman ona şey çok mantıklı olanları söyletiyor. Yani doktor bir soru sorduğunda işte onu cevap ver, bunu verme. Hani hep mantıklı yolda tutuyor onu ama işte varlığını da bir türlü şey yapamıyor onların. Hani o kötü kriz anlarında da durduramıyor. Tabii şey hastanede oldukları için hepsi birçok ilaç alıyorlar bunları durdurmak için. İşte kimi alıyor, kimi almıyor. Almamak için yöntemler, keşfedenler var. Almak işte istemeyip direnenlere zorla veriliyor. O yüzden daha kaçak olarak almamaları gerekiyor ama şey hastanenin bu rutinleri de bana ilginç geldi bu şeyde. Yani aslında bakarsak o hastane ortamını güzel anlatmış bence. Hikayenin dışında hani sürekli devam eden rutinler, işte onların kapatılması, gözlem altında tutulması, az önce dediğimiz gibi şeyde bazı şeylerin üstünün örtülmesi. Çünkü şey yani bir cinayet anında bile intihar etmiş. Tamam bir şey yok bunda. Burada bir sürü böyle vaka oluyor. İşte hastanede polis çağırıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz deyip üstünü de kapatabiliyor. Bu hastanenin klostrofobik ortamı diyebiliriz aslında. Hepsi kapalı durduğu için içeride. Çok nadir tabii bahçeye çıktıkları durumlar da var ama yine de şey kendi iç ekosistemini oluşturmuş hastane. Orada bir şekilde Francis tabii şeyin de itfaiyecinin de yardımıyla aslında onu biraz daha gerçekliğe bağlayan kişi de diyebiliriz belki itfaiyeci için. Çünkü hep o şey yanında hani ona uğraşacak bir şeyler veriyor. Onun aklını aslında meşgul de tutmasını sağlıyor. Bir yandan da işte az önce Ömer Faruk'un da dediği gibi Sırık ilk başta aslında Fransız'a çattığında itfaiyeci gelip araya giriyor. Hani o iyi bir çocuk, onda bir şey yok. Hani gördüm ben dosyasını gibi. Hep şey, koruyucu meleği olarak bir ölüm meleği var kitapta zaten aradığımız. Bir de koruyucu meleği olarak da Francis'in itfaiyeci var.
Bu anlamda hani ilk yayınlardan bir tanesinde Pete'yi okunmuştu. Ben hani şeye benzettim. Hani doğru konu, ikisi de belki hani akıl hastanesiyle alakalı bir durum ama konuları her ne kadar farklı olsa da o arkadaşlık, o yakınlık, hani Pete'de de benzer bir yakınlık vardı. Bir an ona okurken o yakınlığı, benzerliği kurdum ya.
Çok haklısın. Melih'in dediği gibi de yani o itfaiyeci olmasa zaten belki hiç cesaret edemeyecek. Cesaretlendiriyor. Onun öngörülerine saygı duyduğunu söylüyor. Tabii hikaye o cinayetten sonra aslında hastane yönetimine kalsa hemen işte sırık yaptı. Zaten dün gece tartışmışlardı. Alın bunu götürün. Olay da burada kapansın deyip bitecekti ama öyle bir karakter geldi ki dedektif Lucy daha önce bir travma yaşamış, yani şiddet yaşamış geçmişinde bir karakter. Dedektif olarak bu soruşturmayı devam ettirmek için geliyor ki daha önce yaşanan bazı cinayetlerle ortak benzerliği olduğunu söyleyerek dosyanın açık kalmasını sağlıyor ki zaten hikaye bundan sonra da aslında biraz daha hızlanıyor. Bu Lucy karakteriyle ilgili aramızda hani bir analiz yapmak, söylemek isteyen var mı? Hani onun da çünkü iş dünyasını yazar çok fazla anlatıyor. Belki de neredeyse ana karakter kadar yani ikinci olarak Lucy'yi anlatıyor gibi geldi bana okurken.
Evet, zor bir soru. Yani Lucy bir enteresan bir karakter. Çok oldukça hırslı. Genç bir dedektif. Ve aslında buraya çok da yasal yollarla gelmemiş birisi. Ama bu duyduğu hırs geçmişte karşılaştığı, kendi de zamanında benzer bir saldırıya aslında uğramış. Öyle görülüyor. Yüzünde yara vardı yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Bütün bunları birleştirerek ısrarla amirlerinden bu tarafa gitmesini, ama gittiği yer aslında kendi bölgesi olmadığı için gayri resmi bir şekilde gitmesi gerektiğini. Ama sürekli bu hırslarıyla yaşayan, bir yandan da korkan bir kişi aslında. Yani ikisi çok dengeli bir şekilde gidiyor. Hem tedirginlik hem korku. Enteresan bir karakter yani Lucy. Oldukça hırslı. Ama işte böyle bakınca tabii ki aklı başında kişilere de bakınca herkes kendine göre haklı. Yani Lucy de kendine göre haklı. Ortada bir problem var, bir cinayet var. Diğerleriyle bir benzerlik var. Bunu çözmek istiyor. Hastane yönetimine bakıyoruz. Hastane yönetimi de kendine göre haklı. Diyor ki bunların hepsi hasta. Bu fiziksel hastalık değil. Yani akıl hastası. Dolayısıyla bunları takıntılı hale getirmek ve sürekli bir cinayeti gündemde tutmak bunları daha çok agresifleştirir ve kontrol etmemiz zorlaşır. Biz iyisini bunların üstünde örtelim. İnsanlar rutine devam etsinler. Rutini korudukça bu hastaları ancak o zaman şey yaparız diye. Onlar da kendilerine göre haklı. Bu sefer ikisi arasında bir çatışma oluyor ve Lucy'nin karakteri işte şartlar gereği birazcık daha şeyde kalıyor. Geride kalıyor ama yine de iş bir şekilde çözülüyor gibi sanki. Bakalım yani bilmiyorum, Lucy karakteri garip bir karakter.
Tabii Lucy soruşturmaya girip devraldığı zaman işte o cesedi bulan itfaiyeci ve Seabird'ü de yanına alıp soruşturmaya aslında üçlü bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Tabii burada hastane yönetiminden izin almaya çalışıyor. Hani bu kişilerin yanında yardımcısı olması için. Ama buradan Yıldır'a döneceğim. Yani bu hastaların da bir geçmişinde sonuçta hastalar ki oraya gelmişler. Biri kiliseyi kundaklamış, birinin ölümüne yol açmış. Diğeri zaten ailesi istemeyip oraya zorla yollamış.
Zorla yollanıyor. Bizim ana karakterimiz özellikle.
Yani bu kişileri yanına alması nasıl değerlendiriyorsun ve soruşturmayı nasıl sence götürüyorlar?
Yani soruşturmayı nasıl götürüyorlar? Yani ne anlamda bir cevap vereyim? Yani sorular gerçekten zor oluyor da.
Tabii şey, kitap itibariyle biraz psikolojik bir kitap oluyor. Evet. Gerçekten soruya cevap verebilmek de o anlamda zorlaşıyor. Soru sorabilmek de zorlaşıyor. Yani konuşmak da zorlaşıyor.
Gerçekten zor. Görüşüm.
Ya açıkçası ben hani şöyle bir gerilim kitabıydı falan deyip hani sadece olayı anlatmaktansa hani o şeyi de hani konuşurken arkadaşlar
kitap ruhunda yaşatmak, evet.
Merak etsinler istiyorum çünkü ya düşünün, bir dedektif dışarıdan geliyor, soruşturma eline alıyor ve iki tane yani hastayı, yani orada deli tabir edecek kişiyi yanına alıp bildiğini soruşturma yapıyor.
Bu hastane çok... yönetimiyle değil de evet. İki tane akıl hastasına güveniyor.
Çünkü hastane yönetimi zaten hani olayı kapatıyor ya da mesela kapalıların kilitli olması gerekiyor. Ama o kapılardan o melek denen kişi girip işte cinayet işleyebiliyor. O durumda hani dedektif geliyor. Bu ilk cinayeti bulan, belki de aslında hani ilk bulan belki de kendi de işlemiş olabilir. Hani olabilir. Onu düşünmeyip güvenip yanına alıp hani diğer hastaları soruştururken değerlendiriyor. Mesela bu hastalar da o hastaları değerlendiriyor. Onların fikirlerine çok önem veriyor. Onun için hani aslında Yıldıray'a onu sormuştum. Hani sen de bu olayda bir gariplik yok mu yani?
Abim şöyle söyleyeyim, psikolojik olunca kitap, yani garipliklerin olması işin içinde her zaman var. Çünkü ikisi de hasta. Hasta ruhlu kişilikler. Melek belki o bizim ana karakterimizin baş yaratıcısı da olabilir. Onun hayali arkadaşı da olabilir. Ya melek tamam, bir şey diyoruz, melek yapmış olabilir ama onu yapan kişi karakter. Bana göre öyle. Çünkü karakter zihninde kuruyor. Farklı farklı olaylar yaratıyor. Hastane yönetiminin olayı bitirme girişimi var. Ama bence yani çok karma karışık bir anlatım var psikolojik olarak.
Hemen Melih'e de sorayım. Melih sanki toparlayacak benim sorumu gibi bakıyor.
Yani burada şey, aslında biz o noktaya kadar şeyi öğrenmiş oluyoruz. İtfaiyecinin gerçekten bir itfaiyeci olduğunu ve yangınla ilgili soruşturmalarda bulunduğunu, hatta eski bir asker olduğuna kadar şeyleri öğrenmiş oluyoruz. Kitap bize veriyor. Aslında işlediği suçtan dolayı oraya geldiğini, gerçekten bir akıl hastalığının olmadığını en azından herkes kabul etse de bir takım nedenlerle de orada duruyor. O yüzden de güvenilir aslında bir şey haline geliyor orada soruşturmanın içinde. Sonuç olarak o evet bir suçlu içeri gelmiş ama yine de akli melekeleri hala yerinde olduğu için aslında işte Lucy Jones'un ilk güvendiği, o yüzden itfaiyeci oluyor. İtfaiyeci de yanında Seabird'ü aslında çektiği için, dahil ettiği için, hem Seabird'ün sanırım biraz burada aslında o ilk gördüğü, yani normalde kriz anına girmediği dönemlerde çok akıllı, işte iyi gözlem yeteneği olan biri olduğunu görmek için, hem de birazcık bu akıl hastanesinde işlenen cinayetlerin aslında normal olmadığını, buna da Francis gibi birinin bakmasının daha doğru olduğunu, yani akıllı bir insanın değil bir delinin işleyeceği cinayetlerin nasıl olduğunu, motifleri görebilmesi için hani katıyor ki birçok yerde de soruyor aslında ne görüyorsun, işte hani az önce söylediği gibi aslında hemen cinayet mahalline geldiğinde işte bak bakalım ne görüyorsun, her şeyi hatırlamaya çalış, hani soruşturma için işte elinizde işe yarayacak ne varsa bunları görelim diyerekten. Francis de her yeni vakada aslında yeni bir bakış açısı, yeni bir teori ürete ürete kitabın sonuna kadar bizde geliyor sanırım.
Kesinlikle haklısınız. Yani orada yani öngörüleri ve yönlendirmesi zaten hikayenin devamını sağlıyor. Hatta bir yerde hani Lucy Jones böyle profili çıkartıyor. Bunu yapabilecek işte geçmişinde kadına şiddet yapmış olan, işte cüsse olarak işte o cesedi kaldırabilecek falan, hani bu profil oluşturuyor. Bir yerde aslında yine Seabird diyor. Yani böyle düşünmememiz lazım. Zaten böyle düşünmemizi istediği için hani buna yönlendiriyor. Tamamen bu hastanenin ortamı gibi düşünmek lazım. Yani burada hiçbir şey normal değil. Anormal bir şekilde bakmamız lazım olaylara diyor. Tabii hani diğer iki kişi Seabird gibi bakamadığı için olaylara çok da ilk başta anlayamıyorlar değil mi Ömer?
Evet. Yani zaten Lucy'nin hastane yönetimine güvenemiyor. Çünkü olayı örtbas etmek istediği için. Öte taraftan işin hakikati ortaya çıksın diye çırpınan bir itfaiyeci var. Yani zaten cinayet öncesinde sırığın yemekhanede kısa sarıyla olan diyaloğu sonucunda ilaç verildiği, dolayısıyla adamın kolunu bile kaldıramayacak bir haldeyken nasıl cinayet işlesin deyip şüphelendikleri oluyor. Ve bu şüpheleri, hakikati ortaya çıkartmak için de Lucy'nin yardımıyla oluyor. Lucy de bunu görünce onlardan yardım oluyor. Çünkü alabileceği en tutarlı kişiler bunlar olarak görüyor. Ve hikaye bu şekilde başlıyor. Ve peşi sıra farklı farklı karakterleri de tanımaya başlıyoruz. Bence hani o cinayetten sonra tanıtılan diğer karakterler işi birazcık renklendiriyor aslında. Ben böyle düşünüyorum.
Onlardan biraz bahsetsene Ömer. Senin aklında en çok hangisi yani kaldı?
Benim herhalde okurken ki favorim Cleo olabilir ya.
Mücadeleci ve sürekli
mücadeleci, kendini Mısır firavunu sanan, iktidarını yıkmaya çalışan, bazı casusların olduğunu düşünen bir kişi. O hırsla nitekim aslında bir şeyleri öğreniyor ama kitabın sonuna doğru onun da icabına bakıyor aslında melek karakteri. Yani Cleo bilmiyorum, bana biraz şey geldi ya. Dikkat çekici bir karakter geldi. Yan bilgiler de paylaşmış. Bence kitabı renklendirmiş. Çok iyi işte tenis oynadığı falan ama hani konuşması, davranışları, birazcık ağzının bozuk olması. Yani o tam o karaktere uygun şekilde bir de canlandırılmış. Bilmiyorum yani, Cleo bence güzel bir yan karakter olmuş kitapta.
Katılıyorum. En eğlenceli karakterlerden başında geliyordu hatta. Biri de demeyeyim. En başında o geliyordu. Napolyon sonra geliyordu benim de aklımda kalan. Bu arada böyle hani şu sıralar bir uyarı yapalım istiyorsanız. Çünkü yavaş yavaş kitabın ortası ve sonuna doğru geliyoruz. Yani hem spoiler içerebilir hem de biz de tartışacağız şimdi. Yani kitabı hepimiz okuduk ama Yıldıray'ın söylediği gibi yani psikolojik bir kitap. Birçok aslında kafamızda senaryo var, tilki var. Onları birazdan tartışmaya başlarız hani. Çünkü konuyu işte bir cinayet oldu, ikinci cinayet olacak. Demin Ömer Faruk dedi, işte Cleo'nun da icabına bakılıyor. Öyle de bir cinayet oluyor yani. İstiyorsanız yavaş yavaş böyle şeyi konuşmaya başlayalım. Hani olay örgüsünden çıkartalım. Hani sonlara böyle yaklaşalım istiyorum. Melih, senin aklında böyle kalan, kafana oturmayan ya da ya hadi bunu da konuşalım dediğin şey var mı sonlara doğru olan olaylarla ilgili?
Yani şey, sonlardan değil ama en azından şey, hani Lucy'yi işin içine çeken işte parmak kesilme mevzusu. Çünkü daha önceki işte cinayetlerde de parmakların kesilmesi varmış. İşte oturmayan kısmı aslında çok vardı. Yani Cleo'nun da evet şey yaptık, hani ölümüne aslında sebep olan şeylerden biri en azından bizim Seabird'ün düşündüğü şeyle bahçede bir gün gezerken Cleo bir anda işte ezbere Shakespeare'in bütün oyunlarını biliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Hepsini ezberden şey yapıyor. Oradan bir sözü söylüyor ama sanki gerçekten de katili biliyormuş ve işte onların koğuş değil başka bir koğuşa doğru bakarak pencerelerde söylüyor. Bu olay sonrasında da Cleo bir şekilde intihar süsü verilerek tekrardan ölmüş gözüküyor ama şey işte parmak kopmuş, kesilmiş. Hiçbir kan damlası yok. Ortada makas yok. İntihar etmiş. Parmak başka bir yerde duruyor. Buralarda işte bizim şey katilin nasıl gezdiğiyle ilgili kısımları çok açık bırakmışlar yani. Artık belli bir yerden sonra çünkü emin olmaya başlıyoruz biz. İşte onlar odada kilitliyken olan olaylar vesaire veya değilken olan. Hani Francis olmadığından, çünkü kitabın başında bende de bir şey oldu tekrardan. Hatırlayamama rağmen acaba Francis mi katil? Bir şey vardı bu kitabın sonunda diye. Çok da düşündürdü Francis'in katil olup olmadığını. Ama şey gerçek katilin de nasıl hareket ettiğini çok bilmiyoruz. Evet şey ya hap yutturanın ya da Bay Kötü'nün anahtarlarından biri kayıptı. İkisinden birini hangisi hatırlayamadım. Ama bu şey tamam, bu anahtarla geziyor belki de şey nerede yani? Evet, nasıl geziyor yani? Biz hala evet başka koğuşta olduğunu, işte Francis bu koğuşta değil katil diyor. Tamam başka bir koğuştalar. Onu şey yapıyor, çıkarıyor ama bir türlü şey yapamıyor. Tabi bu arada şey de biliyoruz, katil onları başka bir şeye yönlendiriyor o koğuştaki, işte yine zeka şey geriliği olanlardan birine yönlendiriyor oraya. Cinayet silahlarından kanlı tişörtü, evet kanlı tişörtü oraya saklıyordu onun eşyaların arasına. İşte onları yönlendirmek için ama biz hep şeyden sanki bir haberiz. Yani katilin nasıl hareket ettiğinden kitabın sonu dahil bir haber olarak şey bitiriyoruz. Orası yani yatmadı benim aklıma.
Evet. Tam olarak ne olduğunu orada anlayamıyoruz zaten. Böyle bir yakalıyorlar, peşinden gidiyorlar, karanlık ortam, bir çatışma çıkıyor. Kimle çatışıyorsun o belli değil. Adamı hani öldü mü ölmedi mi, yaralı birini çıkarıyorlar. Ambulans alıp götürüyor. Sonra ona ne oldu bilmiyoruz. Hani o çok muğlakta kalmış bir durum.
Aslında galiba itfaiyeciyi ambulansa götürüp hani Melek denen kişiyi de gömüyorlar.
Hani orada ama sanki aslında iki tane ambulans çağırıyorlardı. İlk hani şey için, Melek için, sonra ben öyle bir sanki için,
evet.
İki tane ambulans çağırıyorlar ama şeye bilmiyoruz ne oldu. Sonra ya gömme orada olayı var. Başka şeyi mi gömüyorlardı? Cleo'yu gömüyorlardı.
Orada hatırladığım kadarıyla Cleo aslında gömülmesi için hazırlanan tabuta Melek'e gömüyorlar. Evet. Orada da hastane yönetimi aslında yapılan hani bu mücadele sonucu hani doğru bir şey yaptıklarını düşünüyor itfaiyeci ve Seabird'ün ama hani bunu hukuken anlatamayacaklarını, bu kişinin hani suçunu itiraf edemeyecek çünkü öldü. Zaten bunu kanıtlayacak herhangi bir hukusal da bir şey olmadığı için hani gömüp ortadan kaybetme yönüne gidiyorlar ama hani benim aslında kafama oturmayan en büyük şey bu karakterlerin hepsi Seabird'de çok iyi geçiniyor. Yani Seabird şizofren bir karakter. Ve Cleo'sundan işte itfaiyecisine, işte Lucy'sinden işte koca adama işte ya da hap yutturana hiçbiriyle problem yaşamıyor. Benim en aslında kafama oturmayan şey bu yani. Sonuçta sen hasta olarak gelmişsin, ailen zorla göndermiş. Yani burayı siz anlayabildiniz mi kitabı okurken? Yani onun için
sesleri olduğu için kime nasıl cevap vereceğini de içinden birileri fısıldıyor. Böyle davran diyor. O da öyle davranıyor.
Zaten çocukluğundan beri seslerle yönetilen bir kişilik.
İşte benim orada kafamdaki şey şu aslında hani yani içindeki seslerden dolayı mı herkesle iyi anlaşıyor yoksa bu karakterleri kafasında kendi oluşturduğu ve böyle bir hikaye anlattığı için mi acaba hiçbiriyle problem yaşamıyor? Yani oraya çok emin olamıyorum ya. Bu hikaye gerçek mi? Böyle bir şey oldu mu? Çünkü demin Melek'in söylediği gibi işte Melek giremeyeceği koğuşlara giriyor, çıkıyor, kaçıyor, geliyor bir daha. Dışarı çıkıyor, içeri giriyor. Hani o ölüm tarihleri önceki cinayetlerde de hastanede olup olmadığı da meçhul. Hani bir o anda dışarıda olması lazım. O tarihlerde Lucy Jones bu soruşturma yaparken hani benim yani acaba mı dediğim nokta bu aslında. Bu hikaye hepsi Seabird'ün kafasında uydurduğu bir şey ve işte onun için duvarlarını yazdığı bir hikaye mi bize bunu anlatıyor? Yoksa gerçekten bu olaylar yaşanıyor mu? İşte ben burada çok arada kaldım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani her birinizden bir yanıt almak istiyorum. Yıldıray, sen de başlayayım. Sence ya senin oturuyor mu bu hikayede kafana her şey? Yoksa benim düşündüğüm şüpheyle sen de baktın mı hiç olaya?
Yani benim kafamda tam bir şey oluşamadı. Yani Lucy Jones'un hastaneye girmesi, o yani sarışın kadına karıştığı diğer üç cinayetle bağlantılı olduğunu falan düşünüyor ya. Yani parmakları kesilmiş. Cinayetin parmakları kesilmiş. Yüzünde çirkin bir yarası var. Ondan sonra Lucy'nin hukuk öğrencisiyken kar maskesi takan bir adam tarafından tecavüze uğradığı, şeklinin bozulduğu, asla yakalamadığını öğreniyoruz ya bu durumdayken. Yani doktor Kulepil vardı galiba, doğru hatırlıyorsam. O cinayet esnasında.
Acaba bilmiyorum ama evet doğru.
Kendisine yardımcı olmaları için Francis ve itfaiye Peter'i işe alıyor. Ondan sonra başka cinayetler tam şey oluyor da o kişi de tecavüze uğradığın hakkında ipuçları tam okey de yani Melek olarak bilinmesi, halüsinasyonlar görmesi daha yani benim kafamda çok oturmadı, orası gerçekten oturmadı. Yani bilen bir kişiye sormak lazım ama ben oturtamıyorum hala orayı. Hmm. Ya da karıştırıyor da olabilirim en baştaki yerde.
Yani şey, katilin hareketleri evet hiçbirimize oturmuyor çünkü anlatmıyor ama en azından kitabın sonunda şeyi de görmüş olabiliyoruz. Aslında bunların hepsini işte Seabird duvarlara yazıyor ve o işte sanrıları tekrar ilaç almayı bıraktığı için hem olayları biraz hatırlamak için sanırım ilaç almayı bırakıyor. Hem bir yandan meleğin geleceğine de inanıyor korkudan. Ki aslında işte kitabın sonunda biliyorsunuz meleği öldürdüklerini, hatta boş bir şeye gömdüklerini her şeyi yazıyor ama şeyi de görmüş oluyoruz. Gerçekte işte Lucy oradan yükselmiş, işte bölge savcısı olmuş. Moses kardeşlerden işte biri şerif, biri belediye başkanı herhalde olmuştu. Onlar yine çok iyi konumlara gelmişler. Yani aslında şey, gizlice herkes Seabird'ü kontrol etmeye de devam ediyor. En azından hani hikayenin sonunda burada bize gerçeklik şeyini veriyor. Hatta şey de Lucy geldiğinde hani bu hikaye senin, anlatmak istersen anlatabilirsin. Ama hani şey, burada bazı soruların sorulması gerekecek diyor. Çünkü evet, orada yasa dışı olarak işte adamı öldürdüler, katil dedikleri kişiyi takip ettiler ve şey, işte katil yok, mezara gömmüşler, orada geçmişler Kleopatra'nın yanına. Ya da şey, o çatışma sırasında katille Lucy'nin işte bacağına bıçağını saplıyordu. Kitabın sonunda şeyle geliyor, o aksayarak, yürüyerek, destek alarak falan geliyor. En azından orada bize hikayenin gerçek olduğunu veriyor ama işte muamma şey, yani en büyük şey, katilin hareketleri tamamen bizde kayıp. Evet, katil tam girmiş çıkmış, daha şey konuşmayan, katatonik bir hasta olarak gözüküyor. Kesinlikle göze çarpmıyor profil dışında. Hani onların tahmin edeceği bir şekilde değil ama orada dedim ya, sonunu bağlayıp ortaları kısarsa çok iyi olacaktı.
Ama Melih, orada yine benim aklıma oturmayan şu var. Hani katili, eğer hani melek dediğimiz katili en sonunda doktorlar görüyor ya, demiyorlar ki şu hasta. Hani hademe diyor, çünkü sonunda hademe kılığına giriyor Lucy'nin yanına. Onu öldürmek üzereyken bir ayaklanma oluyor ve işte hastalar Apollo Apollo çığlıklarıyla kapılara dayanınca bu da korkup kaçıyor. Kaçarken de Lucy'nin dizine işte bıçağını saplayıp onu sakat bırakıyor gibi. Hani tam basamıyor çünkü sonunda hani bastonla geliyor Lucy. Hı hı. Şimdi orada da mesela öldükten sonra bu adamın hukuki olarak biz ispat edemeyiz demelerinde doktorum şunu anlıyorum. Demek ki oradaki bir hasta değil. Hasta olsa çünkü o hap yutturan tanır yani, değil mi?
Bence hastadan çok orada şeyden, kendi gözetiminden kaçtığı için aslında kendi değerlendirmiş adam ama şey yazmış hep notlarında, işte katatonik, zeka geriliği var, hiçbir şey planlayamaz, yapamaz. Onun o şekilde dediği bir hasta, notlarını Hı-hı. aldığı hasta aslında şey, seri katil, işte tecavüzcü bir şey çıkıyor, ruh hastası biri çıkıyor. Yani o biraz şeyde kendi sanırım şeyini örtmek için de işte mesleki başarısızlığını mı diyelim, orada örtmek için, aynı zamanda işte diğer tarafında açıklayamayacağı, işte şey yapamayacağı bir cinayeti şey yapmak için kazan kazan durumundan dolayı böyle bir ortadan kaldırma yöntemine geçiyorlar sanki.
Burada Ömer'e döneyim. Sen ne diyorsun Ömer? Yani sen yani de bu şekilde...
Ben de pek yani okurken okudum, çok sıkıldığımı söyleyemem ama bazı şeyler oturmuyor. Zaten şeyde de yazmıştım yani, bir konuşalım kitap nasıl bitiyor diye. Çünkü o kısım oturmuyor. Şimdi kim tam bilmiyorsun. Ortada bir melek var. Ama bu melek gerçek bir işte şey mi? Orada öldürüyorlar meleği. Az önce ben yanlış hatırlamışım bu arada. İkinci ambulans Lucy için çağrılıyordu. Lucy ve itfaiyeci için. Doğru, orada gömüyorlardı şeyi. Burada hani öldükten sonra tekrar melek işte ona gelip fısıldıyor. Hani iç ses olarak da fısıldıyor tabii ama sonuçta bundan öncekilerde aynı bunun gibi olabilir. Zaten her zaman kitabı her elime aldığımda yani şu kapak tasarımı bana şeyi diyordu. Yani burada bir göz var, kalem gibi gelip işte kanın akması, aslında bir şizofrenin kendinin cinayet işlemesi şeklinde bir yorumu her zaman kitabı elime aldığımda öyle bir hissiyata kapıldım. Belki o hissiyata kapılmamla birlikte okuduklarımı ona göre yorumlamış da olabilirim ama kitabın bitiminde gördüğümüz şey, yani bunların hepsi yaşandı mı yoksa adam en başından beri şizofrenin dibi bunların hepsini yaşanmış gibi varsayıp kendi iç sesleriyle, hem iç sesleriyle konuşup hem iç seslerini yaşatan birisi mi acaba diye bir şeye kapıldım. O anlamda hani okuyorsun evet, keyifli de bir yandan okumak ama o şey tam oturmuyor. Adamı öldürüyorlar ama tekrar melek çıkıp ona bir şeyler söylüyor. Seni de aslında her an öldürebilirim. Bak ensendeyim. İşte kaçamazsın falan gibi. Bir yandan itfaiyeciye sığınıyor. Hani o burada olsaydı böyle olmazdı diye. Yani o anlamda oraya ciddi bir soru işareti bırakıyoruz. Durum bu.
Yani açıkçası benim hala demin ona baktım. O doktorun o Hademe'yle olan diyaloğu Koca Kara'yla, hani bu şey itfaiyeci ve Seabird yanlış bir şey yapmadı. Hani kendilerini savundu, öldürdüler Meli dedikleri sayfaya baktım. Orada hani doktor hani şu hastaymış, aa biz bunu kaçırmışız gibi bir şey ben göremedim. Ben atladım mı acaba diyorum ama hani o tepkisi de doktorun, ya sanki bunun dışarıdan birinin girip hiç tanınmamış bir adamı işte burada nefsi müdafaayla öldürdüler ama hukuki açıdan biz bunu anlatamayız. Onun için bunu yok ederim demesinin de benim aklımda tek bir şey doğuruyor. O Ömer'in dediği gibi ya bu adam tamamen kendi uydurduğu bir hikayeyi bize bütün kitap boyunca anlatmış gibi geliyor bana. Hani en mantıklı açıklama bu oluyor. Çünkü her yerinde bir boşluk var. Yani tamamlayamıyorsun. Meleğin davranışını tamamlayamıyorsun.
Anlatımla alakalı da bir şey oluyor okudukça. Yani normalde biz hani pek çok kitap okuduk. Farklı üsluplarda da kitaplar okuduk ama ilk defa okurken şu anlamda şüphelerim oluştu. Çünkü hani genel mesela bir hakim bakış açısıyla mı anlatıyor? Yoksa Seabird'ün gözüyle mi anlatıyor? Her ikisiyle de anlatıyor olsa anlatım üslubu tam oturmuyor. Çünkü yani Seabird'ü tamam anlatıyor. Oldu bitti diye anlatıyor mesela. Kendi diğerleriyle konuşmasını anlatıyor ama bir an Seabird kısmı duruyor. İşte itfaiyeciye dönüyor. İtfaiyecinin en özel konuşmalarını dahi hani anlatabiliyor. Oradan çıkıyor doktorlarla alakalı ya da Cleo'yla, işte Napolyon'la. Yani doğrudan o şeyi nereden biliyorsun? O konuşmanın öyle geçtiğini nasıl biliyorsun? Sana gelip itfaiyeci anlatmıyor. Hani bunları yaşadım diye. Ama bizzat sanki bir şey onların üstüne gidiyor ve itfaiyecinin oradaki işte pederle yaptığı görüşmeyi en detaylı bir şekilde aktarıyor ve bundan yorum yapıyor. Yani bunu Seabird'ün öğrendiğini biz görmüyoruz kitapta. Yani şey de anlatmıyor doğru düzgün. Ama bakıyorsun ki bu kendi aralarında konuşmuş olduğu bilgiden yola çıkıp Seabird yorum yapabiliyor. Yine doktorla olan diyalogdan, işte Lucy'nin doktorla olan diyaloğuna Seabird ortada yok. Ama onun en ayrıntılı şeylerine dahi vakıf olarak kitap devam ediyor. Yani bu anlamda üslup bana birazcık sanki yani kendi zihninde her şeyi kurmuş ve bu şekilde anlatıyormuş gibi bir hissiyata kapılıyorum.
Vallahi bana da öyle geliyor. Yani en mantıklı açıklama bu gibi geliyor daha doğrusu. Bilmiyorum Yıldıray, sen filmini de izledin. Filmde tabii kitap gibi detaylı değildir muhtemelen ama hani sen filmi daha çok beğendiğini söyledin.
Ya ben filmi daha çok beğendim. Ya filmde de aynı şekilde olaylar var ama ya bazı şeyleri biz bağlantılayabiliyoruz betimlemeler olduğu için ve filmde yaşıyor gibi oluyoruz ya. Yani orada yaşanmış, canlandırılmış karakterler tarafı, yani oynayanlar tarafından. Yani Francis, Lucy doktorun hademeli muhabbeti vesaire hepsi orada daha böyle akla uygun bir şekilde canlandırılma yapılmış. Son kısmında da ya ben Ömer abiye katılıyorum. Gerçekten doğru söylüyor. Yani son kısmı onlar da bağlayamamışlar. Filmde de bağlanamadı son kısım. Yani bizim bağlamamızı istiyorlar. Hala bir kafada karışıklık var. Filmin tamamında karışıklık var ama en azından bir şeyler yerine oturuyordu filmde. Kitapta daha da beter. Hiçbir şey yerine oturmuyor kitapta.
Ya kitapta işte okuyucuya bırakıyorlar hani belki ya, okuyucu, kimi benim okuyucu gibi düşünüyordur kimi.
Bırakılıyor da abim ama şöyle bir şey de var, psikolojik bir kitap yazıyorsun. O psikolojik kitabın içerisinde verilen kelimeleri özenle seçmen gerekiyor ama kelimelerin bazıları da rastgele seçilmiş aslında. Yani kelimelerin evet, rastgele seçilmesi de anlaşılmasını çok zor kılıyor zaten.
Bu kitabı okurken yani okulda çoğunlukla okudum zaten. Öğrencilerden de hocam işte ben de okumuştum diyenler var. Onlarla konuştuğumda onlar da sonunu anlayamadıklarını, nasıl öyle bitmemesi gerekirdi gibi yorumlar yaptılar buna. Yani şu an biz de mesela burada bunu değerlendiriyoruz. Demek ki bu kitabın son kısmında ciddi soru işaretleri var. Hani tam olarak oturmayan şeyler var. Bütün yaşananlara bakıyorsunuz, tam olarak bir yere yerleştiremiyoruz. İşte acabalar diyoruz. Aklımıza en yatkın kısım belki de işte adamın kendisi zaten şizofren olduğu için bütün bunları kendisinin uydurduğu. Ama orada da o tam olarak bizim zihnimize yatmıyor. Ona da kendimiz yine eleştirilerde bulunuyoruz. Ya iyi de diyoruz bu sefer işte o nasıl oldu, bu nasıl oldu deyip kendi kendimizi yine çürütmeye başlıyoruz. Demek ki orada böyle bir gerçeklik var yani bizim diğer öğrencilerin yaptığı yorumlarda aşağı yukarı bizim burada konuştuğumuzla aynı şey aslında.
Benzer, evet.
Buradan Melih'e döneyim. Melih, var mı senin kitapla ilgili son söylemek istediğin şeyler ya da yapacağın bir yorum?
Yani şey, tabii bizim burada hani bahsettiğimizden çok daha uzun bir kitap o. İşte Lucy'nin olsun, Francis'in hikayelerinin daha detaylı olduğu, işte diğer hastalarının hikayelerinin detaylandırıldığı, hastanedeki rutinin olduğu ve şey son bölüme kadar aslında güzel güzel de giden bir kitap. İşte son hariç hepimiz için aynı şey geçerli ama şey okumamak için bir şey değil yani, okunabilir. Gayet güzel gidiyor yani o son kısma kadar. Orayı da şey biraz kendi kafamıza göre evet yazabiliriz. Hepimiz de orası havada kaldığına göre hepimiz kendi mutlu sonumuzu bulabiliriz orada. Huzur bulabileceğimiz kısmı.
Ya çünkü demin Yıldıray'ın söylediği gibi psikolojik bir kitap yazıyorsun. Öyle dümdüz anlatıldığı gibi bir sonsa hani kötü bir polisiye gibi bitiyor çünkü.
Yani aynen öyle. Kötü bir, her şey açık. Gerilim, bir nevi gerilim filmi gibi aslında anlatılıyor.
Evet, ben okurken dedim bu kitap Agatha Christie'ye döndü dedim doğrudan. Hani öyle gidiyor çünkü ölüm, cinayet neydi, ipucu evet. Bulmaya çalış, başka birisi çıkıyor, o hasta değilmiş diyorsun falan. Dediğiniz gibi yani bir an Agatha Christie okumaya başladım.
Bakıyorum ben şimdi şöyle bir diğer kitaplarına da, yani evet onların da bir tanesi psikoanalist, bir tanesi profesör, hep böyle bir doktorlu dinlenmeli falan gidiyor herhalde kitap isimleri de.
Ama yani hani değişik bir yazar. Hani ben ilk defa okudum. Sende birkaç tane daha kitabı var mesela. Sen daha hakimsindir. Hani okuttu yani kitabı. Hatta ben bildiğiniz gibi yani son gün böyle 200 sayfadan falan fazla okudum ki hani yayına yetiştireyim diye. Yani öyle hani aman üf bitmedi şeklinde değil. Zaten sonu akıcıymış. Hani o bir hani Melih dedi ya, ortasını böyle biraz kırpsaymış, 300 sayfaları evirseymiş kitabı harika bir kitap olacakmış. Çok katılıyorum. Ortalarda böyle psikoloji, yani o kişi, karakterlerin psikolojisini bizi sokacak şeyler yazmış ama çok uzatmış ve artık bir yerden sonra okuyucuyu da böyle kitaptan itiyor. Bazen hani kitabı yarım bırakıp raflara koyuyoruz ya, yani o dereceye geliyor ama son 150-200 sayfa bayağı akıcı. Olayların çok hızlı olduğu, cinayetlerin, İşte bu anlattığımız son spoiler dediğimiz kısımların olduğu sayfalar ve orayı böyle su gibi okuyup bitiriyorsunuz zaten. Bu kitabı bitirdiysek o zaman önümüzdeki yayın kitabını ben göstereyim arkadaşlara. Bir Türk yazarın kitabını okuyacağız arkadaşlar. Can Yiğit Tunçman'ın Yaz Can Yazıoğlu kitabını okuyacağız. Şöyle kısaca arkasını biraz okuyayım istiyorsanız. Yaz Can avuçlarını açıp ellerini yukarı kaldırdı. O an tahtının üzerindeki rakamlar alevlenip ışıl ışıl parlamaya, kımıldanıp sallanmaya başladılar. Yazacağım bütün sembolleri kontrol altına almıştı diyor. Bir yazar aslında, kitabın içinde de bir yazarı anlatıyor Can Yiğit Tunçman. Bu kitabı da okuyacağız önümüzdeki ayın muhtemelen ocağın sonu gibi. Çünkü kısa bir kitap. Belki yazara ulaşabilirsek yazarı da davet etmek istiyorum. Hani yazar da gelirse belki ona sorularımız olur. Böyle mesela bu kitabın yazarı keşke katılsaydı, bu aklımızdaki soru işaretlerini sorsaydık. Hani ben çünkü yayın öncesi, yani çok kısa bir zaman önce bitirdim kitabı. Şöyle YouTube'da bir baktım hani bu kitap Türkçe konuşulmuş mu diye. Aslında bizim gibi böyle eminim bir saat konuşan falan yok böyle. Sadece tanıtım olarak 3-5 dakikalık böyle YouTube arşivinde bir videolar gördüm ama çok detaylı da aramadım açıkçası. Hani klasikler olsun, şeyler olsun, birçok kişi ya da kitap kulüpleri yorumlamışlar vesaire ama bu kitabı mesela çok görmedim. Bilmiyorum siz daha önce araştırdınız mı? Bu şizofren kitabını çok yorumunu görmemiştim. Belki en detaylı bilgiyi bizim bu videodan alacaklar arkadaşlar.
Aynen öyle için, abi.
Onun için bu kitabı da muhtemelen çok kişi bilmiyor diye düşünüyorum. Açıkçası ben de bilmiyordum. Ama 177 sayfa hızlıca okunacak bir kitap. Onun için bir sonraki yayında ocağın sonunda yine bu ekip belki daha kalabalık oluruz. Yine karşınızda olup kitap konuşmaya devam edeceğiz. Yaklaşık herhalde 35. yayınımız oldu. Yani uzun bir süredir kitap yayınlarına devam ediyoruz. Bu chatte arkadaşlar sordu işte burada ne yapıyorsunuz diye. Sonuçta bir teknolojik alanda biz kitap konuşmaya devam ediyoruz. Yıllardır devam ediyoruz. Yanındaki arkadaşlar sağ olsun. Şu an katılamayan arkadaşlar da var. Bana eşlik ediyorlar ve kitap konuşmaya yine devam edeceğiz. 2024'te de umarım 2025'te de kitap konuşmaya bu kanalda devam edeceğiz. Katıldığınız için, değerli katkınız için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Tekrar herkese iyi seneler diliyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.